Bağımsızlar.
Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Sarp Keskiner, Zeynep Okyay ve Ezgi Bakçay.
Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Bağımsızlar ekibinden Gülşah, Emel Gülşah Akın. Bu bölümü hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konumuz Eskişehir'den Pavyon Sanat'dan sözcülüğünü bugün Nurşen Uyar'ın yaptığı bir bölüm kaydedeceğiz. Hoş geldin Nurşen.
Hoş buldum Gülşah.
Katıldığın için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizin web sitenizde kullandığınız aslında sloganı kullanarak giriş yapmak istedim. O bildiğin pavyon değil, temel almak istedim burada. Hangi pavyon bu? Siz kimsiniz? Neler yapıyorsunuz da sana devrediyorum mikrofonu.
Çok teşekkür ederim öncelikle davetin için ve evet, yani sloganımız aslında pavyonuz ama o pavyonun olmadığını belirterek başladığımız bir slogan var. Aslında insanlara şunu söylüyoruz. Pavyon eğlenceli bir yer, evet, ama pavyonun bir geçmişi var. Yani pavyon ne demek? Etimolojik olarak ne anlama geliyor? Biz biraz buradan yola çıktık. Pavyon eski dilde incelediğimizde sanat mekanları anlamına geliyor. Özellikle İtalya ve Fransa'da sanat için oluşturulan binaların yanı sıra, yani var olan ana mekanların yanında oluşturulan küçük sanat kullanımı için üretilmiş mekanlara pavyon deniliyor ve işte bu Türkiye pavyonu, işte Brüksel pavyonu, Amsterdam pavyonu gibi aslında her ülkenin kendi pavyonu var. Pavyon aslında buradan geliyor ama dil yaşayan bir canlı. Dilin yaşayan bir varlık olduğunu aslında anlamın sürekli değişmesinden görüyoruz. Yani işte pavyon sanat mekanı derken şu an kültürel anlamda da incelediğimizde özellikle ataerkil bir anlayışla erkeklerin kadınlar üzerinden eğlendiği ve bazı aslında konuşulmayan ama konuşulması gereken cinsiyet ayrımcılığının tap noktasındaki yerler anlamına geliyor. Ama biz aslında böyle bir şey demiyoruz ve diyoruz ki bu pavyon o pavyon değil. Biz kültür sanat çalışmalarıyla buradayız. Eskişehir'de başladık ve ulusal uluslararası derken devam ediyoruz çalışmalara.
Evet, ben web sitenizi incelediğimde özellikle gözüme çarpan şey genç bir ekibinizin olduğu. Oldukça enerjik oldukları videolarınızda da görüyorum bunu. Biraz ekipten bahseder misin?
Tabii, ekip aslında her biri tasarımcı olan bir ekibimiz var. Yani işte grafik tasarımcı var, moda tasarımcısı, endüstriyel tasarımcı, ses tasarımcısı, yönetmen ve ben varım bir de. Sadece ikimiz sanırım tasarımcı olarak anılmıyoruz ama yaptığımız iş aslında tasarım bir yerde. Ekip çok zengin, yani şu anlamda yeterlilik anlamında, kendini geliştirme ve merak anlamında zengin bir ekibiz. Ve biraz aynı yerlerde tanışmış, aynı yerlerde eğlenmiş, aynı sorunlarla birlikte kaşınmış insanlarız. Ve bir gün ya pavyon diye bir yer kurmayı düşünüyorum ama gelir misiniz diye sordum. O tabii ki diye böyle geldiler ve birlikte 6 kişilik bir ekip oluşturduk. Her birimizin perspektifi çok farklı ve biz bundan besleniyoruz aslında. Bu yüzden işte logomuz Ahtapot, çünkü çok çeşitliyiz ve hepimiz kollarımızla birbirimizi sarıyoruz aslında. Ve bir arada olmayı ama bir aradayken de çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz.
Ben de onu soracaktım. Logoyu Ahtapot olduğunu gördüm ama acaba daha derin bir anlamı var ve ben uyduruyor muyum kafamdan diye de bir düşünmüştüm. Güzel, doğru anladığımı görmek sevindirdi. Tanışma hikayeniz bu. Benim uzaktan takip edebildiğim kadarıyla ilk serginizi de geçtiğimiz yaz açtınız. Bu sergiden biraz bahseder misin? Bir de ekip arkadaşlarının farklı tasarım alanlarının ne olduğunu söyledin ama isimlerini de alabilir miyiz dinleyicilerimiz için?
Tabii ki. Emre Zeytinoğlu, Arda Çelik, İzel Yücel, Bora Özkul ve Ceylin Öz ve Nurşan Uyar. 6 kişilik bir ekibiz ve hepimiz Eskişehir'deyiz. Yani Arda şu an eğitim için İstanbul'da ama Eskişehir'e git gel yapıyor. Onun dışında hepimiz buradayız. Ve tanışmak isteyenler için de her an bir buluşma yapabiliriz. İlk sergimiz aslında şöyle gerçekleşti. Pavyon temellerini aslında 3-4 sene önce attı. Yani pandemiden biraz önce başladı pavyon çalışmaları. Ben blog yazılarıyla ilgileniyordum ve kültür sanat mekanlarını 3. nesil kahveciler üzerinden araştırıyordum. Ve bu noktada ilerlemeye başladım ve ben röportajlar yapmaya başladım. Ve insanlar bana şunu soruyordu. Ya tamam pavyon var da hani röportaj yapıyoruz da nerede hani ve yayınladım hiçbir yer yok ve onlar hala duruyor arşivde. Böyle böyle derken Toy Gençlik Derneği ile işbirliği yaptık geçen sene. Hatta 2 sene önce başladı çalışmalarımız ve geçen sene bir projeye başvurduk. Avrupa Birliği'nin El Ele programına. Biz oradan destek aldık 6 aylık. Ve bu hibeyle birlikte aslında pavyon sanatın kurulumu için gereken her şeyi yapabildik. Yani işte eğitimler verdik, kendimizi duyurduk, ilk sergimizi açtık, partilerimizi verdik. Derken böyle internet sitemiz kuruldu, genç sanatçı ağı kuruldu ve sergi de bu kapsamda gerçekleşti. Ekibin mesela ilk sergisi, ekipten bazı üyelerin ilk sergisi benim de mesela son sergimdi. Derken böyle güzel eşleşmelerin de yaşandığı bir gün planladık biz ve hem açılış partisi verdik hem ilk sergimizi yaptık derken Eskişehir'deki görünürlüğümüz aslında Liftoff'la birlikte oldu. Serginin adı Liftoff'tu bu arada. Ve sadece sergi yapmadık. Yani çünkü pavyon şunu istemiyor. Sergi yap bitir. Görünürlüğü işte 1 metrekarelik bir duvarda ver ve dağıl gibi bir hedefi yok. Ya da işte sadece satışa odaklanmıyor. Biz aslında istiyoruz ki hak tarafına odaklanalım. Yani sergi yapalım tamam, konser verelim tamam, film gösterimleri yapalım tamam ve bütün bunların öznesi genç sanatçılar olsun. Bu da tamam. Ama bir yandan da haklarını bile bilsinler, haklarını anlatalım, savunuculuğunu yapalım tarafındayız. Bu yüzden de aslında bu ilk sergiye giden yolda çok fazla eğitim ve atölye verildi. Hak eğitimlerini anlattık, hak eğitimleri verdik. Genç sanatçılara haklarını anlattık, sözleşmelerin nasıl okunacağını anlattık, deneyim paylaşımları yaptık. Avukatlar geldi, avukatlarla söyleşiler düzenledik derken aslında birbirinin üstüne binen ve birbirini tamamlayan eğitimler düzenledikten sonra biz bu sergiyi açtık ve sergiyi açtığımızda ekip şeyden çok emindi. Evet, benim şu an bir eserim sergileniyor ve ben bütün haklarımı biliyorum. Sergilemeyi biliyorum, satışı biliyorum. Birisiyle anlaşmak istesem kime yönlendireceğimi biliyorum. Çünkü orada yani sen de bilirsin bir sanatçının satış için konuşması asla yapılmaması gereken bir şeydir. Ve orada bir danışman olması gerekir. Ya da yönlendiren birinin bulunması gerekir. Ve bunlar aslında kültür sanat piyasasının ipuçlarıdır, kullanma kılavuzlarıdır ve biz biraz aslında 6 ay boyunca bunları anlattık. Kültür sanat piyasasını kullanma kılavuzunu, ne yaparsın, kendini nasıl güçlendirirsin, tek başına yetersiz olduğunda kime gitmelisin ya da ne yapmalısın diye. Hem gençlerin yalnız olmadığını gösterdik hem de kapasite gelişiminin ne kadar önemli olduğunu vurguladık ve bütün bunları biriktirdikten sonra sergiyi açtık. Ve sergide şöyle şeyler oldu. 3 katlı bir mekandaydık. Alt kat sergiye ayrıldı. Üst katta İzel'in filmlerinden oluşan bir seçki izledik. Açık mikrofon düzenledik ve herkes sansürsüz şekilde kendisini ifade edebildi. Koltuğundan kalkıp gelmiş Eskişehir'de müzik yapan ama sadece kendi içinde kendi arkadaşlarıyla takılan insanlar geldiler ve müzik yaptılar. Ve pavyonun üyeleri sahneye çıktı bir süre sonra kendilerini o eğlenceye adayıp yeter artık duramayacağım ben de şarkı söyleyeceğim deyip böyle herkes kendini sahneye attı. Derken aslında birbiriyle iç içe ama çok yönlü ve sanatın farklı alanlarındaki üretimleri biz bir araya getirdik. Ve sergi oldu ama sadece sergi olmadı. Yanında işte konserimizi verdik. Şarkılara birlikte eşlik ettik, birlikte dans ettik. Açık mikrofonda birlikte güldük ve abi evet özgürce kendimi ifade ediyorum dedik mesela. Film gösterimine herkes çok ilgilendi, sorular sordu. Biz çok endişeliydik mesela. Ya o kadar da gider mi? Yani insanlar merak eder mi? Çok mu doldurduk biz günü? Derken bütün mekan doldu ve biz aslında sadece günü doldurmakla kalmayıp mekanı doldurup insanların zihninde güzel anlar yaşatıp o günü çok keyifli bir şekilde bitirdik ve evet buradayız dedik.
Ben şey merak ettim. Bu özellikle 6 aylık eğitim sürecinde yapılan eğitim ya da ne bileyim deneyim paylaşımlarında ya herhangi bir kayıt alındı mı bunların paylaşılması planlanıyor mu? Ya da belki bunların bir kitap haline getirilmesi çok faydalı olabilir gibi bir düşünce geçti aklımdan. Çünkü hani insanların güncel olarak bunları bulabileceği benim yine bilgim kadarıyla yok. Onunla ilgili bir şeyiniz olacak mı?
Hak kavramının üstünden olacak aslında. Bunu henüz ilerletmedik ama verdiğimiz bütün atölyeler genç sanatçılar tarafından rapor haline getirildi. Bunların proje için biz baskısını aldık ve hazırladık. Ama sonra işte raporlama dönemiydi, internet sitesinin yeniden düzenlenmesi derken biz bunu kamuoyuyla paylaşamadık verileri. Onlar da şu an checklistimizde olan şeyler aslında, yani to-do listimizde olan şeyler. Ve paylaşmamız gerekiyor çünkü hem dil bariyerinden dolayı güncel bilgilere erişemiyoruz. Hem zaten dil bariyeri dediğimiz yerde kaynak olduğumuz toprak değildir diye bir mesele çıkıyor bu sefer.
Kesinlikle.
Türkiye'de yapılan çalışmalara bakıyoruz, ne kadar kapsayıcı, ne kadar dahil edici ya da ne kadar gerçeği yansıtıyor. Böyle konular zaten büyük bir soru işareti. O yüzden bizim elimizdekileri artık paylaşmamız gerekiyor. En azından ipuçları alabilecekleri. Doğrudan %100 bütün akışın paylaşıldığı ya da bütün bilginin sunulduğu değil. Çünkü didaktik eğitimler değildi hiçbiri. Yani kısmı tabii ki didaktik ilerliyor. Çünkü anayasadan bahsediyorsun.
Evet.
Kanunlar var ve kanunlar üstünden aslında yorumluyorsun. O noktada genç sanatçıların ya da bu kanunla ilgilenecek olan öznelerin orada olması gerekiyor. Yani var olunan anda o tartışmaların içinde olunması gerekiyor. Çünkü okumakla olacak bir şey değil. Çünkü kanun çok eskide kaldı artık. Yani yapay zeka diyoruz, sanatın her mecrada var olması diyoruz, üretimin çeşitliliği diyoruz ve anayasaya baktığımızda 70'ler teknolojisiyle elde edilmiş bilgileri görüyoruz. Ama hayır, yani ilerledik ve anayasa da yetersiz kalıyor. Bilgileri paylaştığımızda da görecekler aslında. Yani yapay zeka üzerinden de, günümüz sanat platformları üzerinden de bir sürü tartışmamız oldu. Ama bütün bunların belki de tekrar anlatılması gerekiyor. Her seferinde farklı kitlelere ki daha kapsayıcı olabilelim ve bilgi daha çok insana ulaşsın.
Şimdi konuşurken özellikle o ilk serginin açıldığı günden bahsettin. Açık mikrofonda sansürsüz sanatçıların kendilerini anlattığından bahsettik. Eğer bir kuruma bağlı olsaydınız muhtemelen bunu yapmakta biraz zorluk yaşardınız. Kurumun görüşlerini çerçevesine sıkıştırdınız. Dolayısıyla bağımsız bir oluşum olduğunu söylemek mümkün. Size göre bağımsızlık ne? Sadece sansür olmadan kendinizi ifade etmekle sınırlı değildir diye düşünüyorum anlattıklarından.
Kesinlikle. Yani bu sorudan bir adım öncesine gidip aslında bir şey söylemem gerekiyor. Biz o dönem Avrupa Birliği fonuyla bu işi yürütüyorduk. Yani bizim o projemiz dahilindeki bir etkinlikti. Sergi ve işte açık mikrofon ve o gün yaptıklarımız, yani Liftoff tamamen. Ve Toy Gençlik Derneği'nin yürütücülüğünde ilerleyen bir projeydi. Aslında bir kurumla birlikteydik. Ve bir de hibe vericimiz vardı. Ve bunların kuralları var aynı zamanda. Ama özgürlükçü ortam sağlandığında kurumlarda da bağımsız, sansürsüz ve otosansürsüz hareket edebiliyoruz. Ve hem hibe vericilerin proje yönetim ekibi hem Toy Gençliği'nin yönetim ekibi bizi bu konuda çok destekledi. Yani açık mikrofonda söylenen şeyler sokakta söylenemeyecek şeylerdi. Yaftalanacağın şeylerdi mesela. Ama kurum temsilcileri de orada olmasına karşın biz çok özgürdük. Çünkü aslında kurumlar da sansürsüz olmayı, ifade özgürlüğünü destekliyorlar. Onların da ellerini kollarını bağlayan durumlar yaşanabiliyor, evet. Ama bir araya gelip daha güçlü olduğunda kendini daha güçlü ifade edebiliyorsun. Ve biz orada bir inisiyatif, bir dernek ve bir hibe verici olarak aslında üç farklı yerden, üç farklı özne olarak birbirimize kenetlendiğimiz için o ortam çok sansürsüz ve bağımsızdı bir o kadar da. Çünkü bunu aslında biz kendi diyalogumuzla yarattık ve onlar da dediler ki tamam, destekliyoruz, yanınızdayız. Bu aslında olması gereken ve idealde hayalini kurduğumuz şey. Küçük bir örneği sadece. Ama pavyon olarak o sansür ne demek, bağımsızlık ne anlama geliyor, inisiyatif olmanın yararı ne diye düşündüğümüzde de aslında karşılaştığımız şeyler çok benzer. Yani bağımsızız diyoruz ama bir o kadar da aslında kendimizi idame ettirebilmemiz, isteklerimizi gerçekleştirebilmemiz, yani kendimize yarattığımız o oyun parkında eğlenebilmemiz için biraz da karar alıcılara ihtiyacımız var bizim. Yani sadece özneler, genç sanatçılar değil, özneler aynı zamanda bakanlık, kurumlar, örgütler ve diğerleri. Aslında herkesi kapsıyor ve ama biz bir gün bu özgürlükle başka bir fon arayışına girdiğimizde ya da başka bir örgütle ya da kurumla işbirliği yapmak istediğimizde yüksek ihtimalle elimiz kolumuz bağlanacak bizim ve sansüre maruz kalacağız. Bu noktada da bazı sanırım ipuçlarımız var. Yani neyi nasıl yapmamız gerektiğini az çok biz öğrendik. Özellikle bu proje sürecinde. İşte video podcast kayıtları yaparken dilimize dikkat ettik. Ama dilimize dikkat etme sebebimiz sadece sansür değildi. Var olan şeyi, karşımızdaki kuralları da böyle alıp inceleyip ya bu kural bize ne diyor? Biz neyi nasıl demek istiyoruz diye aslında biraz da anarşist bir yerden, biraz da çocuk hevesiyle bu işi nasıl yaparız? Kendi istediğimiz üzere nasıl getiririz sorguladık ve bu noktada aslında bizim avantajımız oldu. Yani çünkü toplumsal cinsiyet diline daha çok dikkat ettik, daha eşitlikçi davrandık. Çünkü madem okey yasak, o zaman tamam dedik ve kendi şartlarımızı koyup aslında dile aşırı dikkat ettik. İfademize, ifade biçimimize özen gösterdiğimiz, belki hiç aklımızda olmayan ama bizi geliştiren bir süreç yaşadık. Herhangi bir kurumla ya da hibe vericiyle iletişimde olmadığımızda ve bağımsız, gerçekten bağımsız çalışmalar yaptığımızda da buna dikkat ediyoruz. Çünkü dilin kendi içimizde eğlensek bile ya da işte bir WhatsApp grubunda belki insanlara ayrımcı gelecek şakalar yapıp ofansif mizahla eğlensek bile var olduğumuz yerde insanları kırmak istemiyoruz. Ve bu aslında samimiyetle ilgili. Pavyon için bağımsızlık samimiyet anlamına geliyor bence. Çünkü güvenerek, eğlenerek, birlikte üretiyorsak o şey zaten bizim için bağımsızdır. Evet tabii ki günün sonunda raporlar ortaya çıkabilir, verilmesi gereken bazı yanıtlar olabilir. Ama bağımsızlık dediğimiz şey aslında bizim birlikte ekip olarak ve ekibe dahil olan herkesle, dokunduğumuz herkesle eğlenebilmemiz anlamına geliyor. Yani pavyon için. Çünkü hep söylediğimiz şey o. Ya burası bir oyun parkı, burayı birlikte yaratalım. Ve hani bunu sadece Nurşen ya da Emren ya da İzel yapmasın. Bunu hep birlikte yapalım. Eskişehir'deki öznelerle yapalım. Diğer ülkelerdeki, şehirlerdeki genç sanatçılarla yapalım. Ve bağımsızlık ne demekse onu gelin birlikte elde edelim. Yani belki ben parka sadece kaydırak koymak isteyeceğim ama bir başkası başka bir şey isteyecek ve bu o olacak. Yani bağımsızlık aslında karşımızdaki insana göre de değiştirdiğimiz bir kavrama dönüşüyor bizim için. Ama insanların daha çok dahil olması, daha özgür olmamız anlamına geliyor bir yandan.
Eskişehir'deki özneler deyince
Diyoruz.
aklıma genç sanatçı ağınız geldi. Bence bu güzel bir şey ve gençler tarafından oluşturulan bir sanat inisiyatif aldığınız bir şey. Hani bunun yapılması gerekiyor. Tamam, kim yapacak? Biz yapalım diyerek ortaya çıktığınız bir şey ki bağımsızların yaptığı şeye de bence çok benziyor. Bağımsızlar inisiyatiflerin bir haritasını çıkarırken siz bireysel ölçüde sanatçıların haritalarını yaratmaya başlıyorsunuz. Ondan biraz bahseder misin? Süreç nasıldı? Nasıl başladı? Nasıl ortaya çıktı fikir?
Oradaki süreç aslında en başta sadece genç sanatçıların olması için hazırlandı ve temel işte yine geleneksel anlamda anayasayı kullandığımız ve genç sanatçı ne demek? Daha doğrusu sanatçı ne demek ve hangi alandaki insana sanatçı diyoruzu anlamaya çalıştığımız bir dönem oldu bizim. Ve sonra baktık ki ilk başta da söylediğim gibi anayasa çok tarihi kalmış. Yani şu an sanatçı dediğimiz kitle anayasada sanatçı kabul edilmiyor. Sanatsal kültürel çalışmalar dediğimiz şeylerin içinde anayasa bunları dışlamış, zaten almamış bile. Derken biz haritanın kapsamını değiştirdik. Önce genç sanatçı haritası diye yola çıktık. Sonra baktık kapının dışında kalan genç sanatçılar oluyor. O zaman dedik biz bunu değiştireceğiz. Çünkü sanatın anlamı değişmiş, sanatın üretim alanı değişmiş. Bir bakıyoruz bir yandan anayasa hala geride deyip aslında işin içine tasarımcıları da koyduğumuz, sanata yakın alanda üreten ama kendisine sanatçı demeyen insanları da eklediğimiz, yaratıcı kültür profesyonellerini de dahil ettiğimiz kapsamlı bir haritaya dönüştürdük bunu. Haritanın son aşamaları artık yüksek ihtimal ve bu ay sonunda başvurular almaya başlayacağız. Bütün başvurular ücretsiz olacak. Gençler kendileriyle ilgili ne kadar bilgi vermek isterlerse o kadar bilgi verecekler. Ne kadar iletişimde olmak istiyorlarsa haritayı o kadar kullanacaklar. Bizim için sadece haritanın güncel olması önemli ve aktif olarak kullanılması, gençlerin aslında bir araya gelmesi, kendilerini yalnız hissetmemesi ve kendi alanında akran alanda üreten diğer gençlere ulaşabilmelerini sağlayacak bir harita amaçladık ve umarım bu amaç hizmet eder.
Umarım gençler ve başka şehirlerden sanatçılar deyince şeyi de sormak istedim. Pavyon'un gelecek planları içerisinde sadece Türkiye'deki sanatçılarla bir ortaklık ya da ağ oluşturmak mı var yoksa uluslararası planlarınızda bulunuyor mu?
Uluslararası planlarımız bulunuyor. Şimdi de hazırladığımız iki tane proje var. Bu projelerden de bağımsız ben yaklaşık 2-3 aydır biraz geziyorum açıkçası ve 4 ülkeye gittim. Bu ülkede farklı sanat galerileri ve genç sanatçılarla tanıştım ve komedi kulüplerini ziyaret ettim bol bol. Buralarda network'ümüz gelişti ve istiyoruz ki stand-up'a, açık mikrofona ağırlık verdiğimiz, yani aslında buradaki şey insanları güldürelim ve dağılalım değil, ifade özgürlüğünü ortaya aldığımız ve etrafında sanata yön verdiğimiz, sanatı şekillendirdiğimiz ve gösterdiğimiz bir şey yaratalım diyoruz aslında. Ve özellikle Almanya'daki göçmen sanatçılar üzerinden bazı çalışmalarımız olacak şimdi. Yine farklı mesleklerden, işte mesela barista culture diye bir şey başlattık. Baristaların genç olması ama işletmecilerin genellikle orta yaş ve üzerinde ve erkek olmasıyla ilgili. Ve bu baristaların genellikle sanatla ilgilenmesi ve sanatı devam ettirebilmek için baristalık gibi işlere başlamalarıyla ilgili. Aslında böyle kapsamlı ve çok dallı bir şeye girişiyoruz şimdi. Ve bu da dünya çapında olacak bir şey umarız. Yani uluslararası olacak bir şey. Yani yerimizde durmuyoruz. Sadece görünürlüğümüz az. O yüzden de genelde ya pavyon çalıştı ve durdu deniliyor ama pavyon yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalarına devam ediyor.
Aslında bu baristalıkla, barista kültürle ilgili yaptığınız tespit bayağı sosyolojik bir tespit. Üzerine çalışılması gereken bir konu bile demek mümkün bence. O açıdan çok ilgimi çekti. Umarım en kısa zamanda göreceğimiz şeylerden biri olur. Peki yakın zamanda, yakın zamandan kastım gelecek bir yıl içerisinde Eskişehir'de ya da Türkiye'nin farklı yerlerinde gerçekleştirmeyi planladığınız şeyler var mı?
Var.
Azıcık ipucu.
Var, bunu da şu şekilde açıklayabilirim sanırım. Eskişehir'de bazı her ay bir etkinlik düzenlemek istiyoruz. Şimdi bu etkinlik de biraz aslında sanatın onarılmasıyla ilgili. Yani işin içine sürdürülebilirliği dahil ettiğimiz ve yine açık mikrofondu, film gösterimiydi, işte genç müzisyenlerdi derken yine aslında başımıza iş alacağımız böyle kapsamlı büyük etkinlikler planlıyoruz. Şimdi bunun üstüne çalışmalarımız var. Bir iki deneme etkinliği yapmayı planlıyoruz yaza doğru ve bunları bir festivale dönüştürmeyi. Ardından da bakacağız artık nasıl gidiyor işler, neyi nasıl geliştirebiliriz, kimler bizimle yol almak ister diye böyle düşünüp taşınıp. Bakalım, güzel şeyler olacak gibi ama beni heyecanlandıran ve ekibi de heyecanlandıran.
Çok gerçekten merak ettiğim şeyler söylüyorsun. Sosyal medyanızı aktif kullanın lütfen diyelim o zaman diyorsun ya pavyon yaptı ve durdu diyorlar diye. Şaka bir yana umuyorum ki Eskişehir'in bu genç kitlesini ve potansiyelini en kısa zamanda sizlerle görmemiz mümkün olur. Ben aslında yavaş yavaş sona geldik diye düşünüyorum. Eklemek istediğin şeyler var mı ya da genç sanatçılara iletmek istediğin bir çağrı?
Genç sanatçılar haklarını öğrensin. Yani gerçekten en önemlisi bu. Sanatsal üretime hep devam edilir. Yani bir şekilde devam edilir. Ama özellikle motivasyonlarının yanlış eleştirilerden dolayı kırılmaması gerekiyor. Ve yanlış eleştiriyi de aslında haklarını öğrenince anlıyorlar. Neyin yanlış, neyin eleştiri bile olmadığını. Çünkü öyle bir eleştiri kültüründeyiz ki sanki Instagram'ın içinde yaşıyor gibiyiz artık. Ve böyle kötü bir ekşi sayfasında gibiyiz bir yandan. Herkes klavyeye abanmış durumda. Ve bütün bunun içinden sıyrılıp sadece üretime odaklanmak için de haklarını bilmeleri gerekiyor genç sanatçıların ve kültür çalışanlarının bir yandan. Haklarınızı bilmediğiniz takdirde çünkü ne yapmanız gerektiğini, kime ulaşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz ve kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ama o mobbing aslında herkes de yapılıyor, yalnız değiller. Bir galeriyle anlaşmak istediklerinde ve galeri onların emeklerinin üzerine en kaba tabirle yattığında ya da işte bir prodüksiyon şirketiyle görüştüklerinde genelde aynı şeyler yaşanıyor, özellikle yolun başındakiler için. Bu yüzden haklarını bilmeleri ve ellerini güçlendirmeleri lazım. Biraz anayasa, biraz da hukuk okumak galiba. Sıkıcı geliyor ama insan haklarını öğrenince daha da gaza geliyor. Ve ya tamam o şimdi ne yapıyoruz o zaman diye bir merak uyanıyor orada. Ve soruları olursa da bize istedikleri zaman ulaşabilirler.
Sosyal medyanızı ve web sitenizi o zaman adreslerini söyleyelim mi?
Tabii sosyal medyada Pavyon Sanat olarak varız. Mesajlara hızlı yanıt veriyoruz. Her ne kadar aktif paylaşımımız olmasa da. İnternet sitemizde pavyonsanat.com. Buradan ulaşabilirler. Mail adresimiz yine pavyonsanat şeklinde. info@pavyonsanat.com şeklinde. Oralardan ulaşabilirler. Ekibe ulaşabilirler. Eğer doğrudan pavyonda ulaşmak istemiyorlarsa Emren, İzel, Bora, Arda, Ceylin ve ben her zaman buradayız. Özellikle Eskişehir'deki gençlerle birlikte çalışıyoruz ve aslında birlikte büyümek istiyoruz. Ama Eskişehir'de olmak zorunda değiller bir yandan. Eskişehir'e hiç gelmemiş bile olabilirler. Kendilerine sanatçı da demiyor olabilirler. Çünkü bir yandan da romantize edilen bir şey sanatçılık ve başkasının sanatçı denmesi bekleniyor genelde. Öyle bir şey yok.
Evet
Üretip çalışan sanatçısın. Bu kadar.
Katılıyorum. Kişinin kendine o sıfatı koymak için sanki bir şeyleri kanıtlaması gerektiği düşünüyor bazen kendisi. Ama aslında yani ya da dışarıdan söylenmesi dediğin gibi gerekiyor. Ama kendimiz de kendimize o şekilde
Evet.
hissediyorsak ya da inanıyorsak bence gayet koyabiliriz dediğin gibi. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Pavyon sonrasında etkinliklerini takip ediyor olacağım. Çok sağ ol. Görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim.
Hoşça kal.
Bye bye.